Ayrım 8, Yıldızların Dönüşü, Stanislav Lem, sayfa 77. Bir an gözlerimi yumdum. Doktor, artık kimse uçmuyor mu? Nasıl şey bu, mümkün mü?
Siz olsanız gider miydiniz?
Hayır.
Niçin?
Ben de bunu söyleyecektim size. Bunun nasıl bir şey olduğunu bilseydik hiçbirimiz gitmezdik. Ama kimse bilmiyor, gidenlerden hiçbiri. Hepimiz korkmuş ve umutsuz bir hayvan sürüsünden farklı değildik.
Bana biraz önce söylediğinizle bunu nasıl bağdaştırabiliyorsunuz?
Bağdaştıramıyorum ki. Öyle işte, korkuyorduk. Doktor, düşünebiliyor musunuz? Ben Arder'i beklerken ve güneşin etrafında dönerken bir sürü kişiler icat ettim ve onlarla tartışıyordum. Hem onların adına hem kendi adıma konuşuyordum. Benimle beraber olduklarını sanıyordum. Herkes kendine göre kurtulmaya çalışıyordu. Şimdi de doktor, karşınıza oturmuş buradayım. Bir villa kiraladım, eski bir otomobil satın aldım. Hatta okumayı, yüzmeyi öğrenmek istiyorum. Bütün bunlar içimde kalmış. Benimle beraber bu uzay, bu sessizlik, imdat diye seslenen Van Rurilerin çığlıkları. Ben ise onu kurtarmak yerine tam yol tornistan yaptım.
Ne için?
Prometheus'u kullanıyordum. Onun ise pili bitmişti. Hepimizi havaya uçurabilirdi. Olmadı böyle. Oradan çıkacak zaman bulabilirdik belki. Ama böyle bir rizikoyu göze almaya hakkım yoktu. Öbür sefer Arder'le durum bunun zıttıydı. Onu kurtarmak isteyen bendim ve Gimma beni çağırıyordu. Çünkü ikimizin de ölmesinden korkuyordu.
Bragg, söylesenize, ne bekliyordunuz bizden, dünyayı mı?
Hiçbir fikrim yok, hiç de düşünmedim. Sanki biri ölümden sonra yaşamdan bahsediyordu ya da var olduğunu söyleyerek cennetten. Kimse hayal edemedi bunu, doktor. Hayır, konuşmayalım bundan, size bir şey sormak isterdim. Nedir bu betrize etmek?
Ne biliyorsunuz bu konuda siz?
Söyledim kendisine ama hangi koşullarda öğrendiğimden bahsetmedim.
Evet dedi, aşağı yukarı bu halk açısından böyle.
Peki ya ben?
Kararname sizi bunun dışında tutuyor çünkü yetişkinlerin betrize edilmeleri sıradan bir müdahale değil. Sağlık için zararsız sayılamaz, hatta tehlikeli. Ayrıca haklı olarak sanırım sizlerin ahlak yüksekliği sınavını aştığınızı kabul ediyorlar. Hem kalabalık da değilsiniz.
Doktor, bir soru daha. Kadınlardan söz ettiniz. Niçin? Yoksa zamanınızı mı alıyorum?
Yo, ne münasebet, aksine. Niçin söyledim bunu? Bırak, insanın yakınları kimlerdir? Ana babası, çocukları, dostları, kadınlar. Sizin ise ne ananız, babanız, ne çocuklarınız var. Dosta gelince dost edinemezsiniz.
Nedenmiş o?
Arkadaşlarınızı düşünmüyorum. Ayrıca hep onlarla birlikte olmayı ister misiniz bilemem. Beraber olup anıları yad etmeyi.
Tanrım, asla, hiçbir zaman.
Öyleyse iki çağ tanıyorsunuz siz. İlkinde gençliğinizi geçirdiniz, çok geçmeden ikincisini tanıyacaksınız. Şu 10 yıl kadarı da ekleyin, deneyiminiz çağdaşlarınızın hiçbiriyle kıyaslanamayacak kadar büyük. Şu halde sizinle asla eşit ortaklar olamazlar. Bu durumda geriye bir kadınlar kalıyor. Sadece kadınlar bırak.
Belki de sadece bir kadın diye omurdandım.
Günümüzde bir tek kadın, biraz güç.
Nasıl olur?
Çağımız refah çağı, başka bir deyişle erotizm açısından uzlaşmazlık çağında yaşıyoruz. Çünkü artık para karşılığında kadınların aşkını satın alamazsınız. Sizin maddi sorunlarınız burada yok artık.
Peki siz buna uzlaşmazlık mı diyorsunuz doktor?
Evet, aşkı satın almaktan bahsettiğim için herhalde örtülü ya da açık fuhuştan söz ettiğimi düşünebilirsiniz. Hayır, bu artık çok eski bir öykü. Eskiden kadın başarının çekiciliğine kapılırdı. Erkek kadını kazancının büyüklüğü, meziyetleri ya da sosyal mevkiiyle büyülerdi. Eşitçi bir toplumda böyle bir şey imkansız. Örneğin siz bir gerçekçi olsaydınız.
Ama ben gerçekçiyim diye sözünü kestim.
Doktor gülümsedi. Şimdi bu kelimenin başka bir anlamı var. Real adlı oyunu oynayan aktörlere böyle deniyor. Hiç reale gittiniz mi?
Hayır.
Gidip birkaç melodram seyredin de bugün erotik seçimde ölçütlerin ne olduğunu öğrenin. En önemlisi gençlik. Herkes bunun uğruna savaşıyor. yüzde kırışıklıklar, ak düşmüş saçlar, yüzyıllar önce vebanın yarattığı tiksintiyi uyandırıyor şimdi.
Niçin ama?
Bunu anlamakta güçlük çekeceksiniz. Ancak mantığın delilleri bugünkü gelenekler karşısında aciz kalıyor. Erotik alanda eskiden önemli sayılan o kadar çok etken bugün yok oldu ki siz bunu da anlayamıyorsunuz. Doğa boşluğa tahammül etmiyor, yerlerini başka etkenler alıyor. Örneğin tehlike unsurunu alalım hele. Böyle bir şey yok artık. Bırak, erkek artık kadına yiğitliğiyle, çılgın davranışlarıyla söz geçiremez. Oysa sanat, edebiyat, bütün bir uygarlık bundan esinleniyordu. Ölüme karşı aşk, Orfeus, Örikliya'yı aramak için Tartar'ın derinlerine inmişti. Otello aşk uğruna elini kana bulamıştı. Ya Romeo ile Juliet'in trajedisi? Bugün trajedi diye bir şey yok. Aşklardan cehennemi kaldırdık ve bir anda baktık ki cennet de kaybolmuş. Artık bugün her şey ılık, Bragg.
Ilık mı?
Evet, ılık. En bağıtsız aşıklar ne yapıyorlar biliyor musunuz? Mantıklı olarak davranıyorlar birbirlerine. Hiçbir şiddet gösterisi, hiçbir rekabet aramayın.
Yani bütün bunlar kayboldu mu demek istiyorsunuz diye sordum. İlk kez böyle bir dünya karşısında batıl bir korku hissettim. Yaşlı doktor susuyordu. İmkansız bir şey bu doktor. Yani nasıl, sahi mi?
Evet öyle, bunu kabul etmek zorundasınız Bragg, hava gibi, su gibi. Bir tek kadına sahip olmanın güç olduğunu söylüyordum. Hele bir ömür boyu bir kadına sahip olmak adeta imkansız. Bir çiftin ortalama ömrü 7 yıl, bu bile bir ilerleme. Yarım yüzyıl önce sadece 4 yıldı.
Doktor, daha fazla zamanınızı almak istemem, bana ne tavsiye edersiniz?
Önceden söylediğim şeyi, saçlarınızı ilk rengine dönüştürün. Basit gibi gelir ama önemlidir. Size böyle bir şey önerdiğim için kendimden utanıyorum. Yalnız kendi hesabıma da değil, zaten ben neyim?
Teşekkür ederim, gerçekten. Son bir şey daha, söylesenize, ben sokakta neye benziyorum? Gelip geçenlerin nazarında yani ne var bende?
Bragg, siz farklısınız. Önce ölçüleriniz, İlyada'yı düşündürüyorsunuz. Uyumlu, gelişmiş boyutlar. Bu bir avantaj olabilir. Hem de fazla göze batanların başına gelenleri bildiğiniz halde.
Bilmiyor değilim.
Gerçekten biraz fazla irisiniz. Gençliğimde bile sizin gibi insan gördüğümü hatırlamıyorum. Şimdi çok iri yapılı ve kötü giyinen bir insan görünümündesiniz. Hayır, giysileriniz size yakışmıyor değil. Yolculuktan önce de böyle miydiniz?
Hayır doktor, şu 2G'nin marifeti biliyorsunuz.
Mümkün.
7 yıl. 7 yıl boyunca çift şarj, solunum ve karın kaslarım gelişmiş olmalı. Ensemin de nasıl olduğunu biliyorum. Ama böyle olmasaydı bir fare gibi boğulmam işten değildi. Yani orada. Ben uyurken bile çalışıyorlardı onlar, kış uykusunda bile. Her şey 2 kat daha ağırdı bu yüzden.
Peki ya diğerleri, onlar da mı? Sorduğum için özür dilerim ama doktor merakı işte. Biliyorsunuz bundan daha uzun yolculuklar yapılmadı bir daha uzayda.
Evet biliyorum. Diğerleri mi? Olay hemen hemen benim gibi. Bu biraz da kemiklere bağlı. Benimkiler zaten iriydi. Arder benden de iriydi. 2 metreyi aşıyordu. Evet, Arder. Ha, ne diyordum? Diğerleri içinde en genci bendim. Bu yüzden intibak yeteneğim daha büyüktü. En azından Venturi böyle diyordu. Yan senin çalışmalarını biliyor musun?
Biliyor muyum? Bizim için bir klasik bu Bragg.
İyi öyleyse. Gariptir, çok hareketli, ufak tefek bir adamdı. Onun yerinde 1,5 saniye süreyle 69G'ye dayandım, biliyor muydunuz?
İmkansız.
Gülümsedim. Elimde yazılı belge var ama 130 yıl önce. Şimdi 40 bile benim için fazla.
Bragg. Bugün kimse 20'den fazlasına dayanamaz.
Niçin? Belki de betrize edilmektendir ha? Hiçbir şey söylemiyordu. Bir şeyler bildiği ve bana söylemek istemediği izlenimine kapıldım. Yerimden kalktım.
Bırak dedi, bir tavsiyem var, dikkatli olun.
Neye karşı?
Kendinize ve başkalarına. İlerleme asla bedelsiz değildir. Binlerce tehlike ve çatışmayı bertaraf ettik ama bunun bedelini ödememiz gerekti. Toplum yumuşadı, siz ise çok sertsiniz. Ya da çok sert olabilirsiniz. Beni anlıyor musunuz?
Evet, anlıyorum. Derken restoranda gördüğüm gülen adam ve yanına yaklaşınca yüzünde sönen tebessümü aklıma geldi. Doktor dedim birden. Doğru. Bu gece bir aslana rastladım. Hatta iki. Niçin bana bir şey yapmadılar?
Artık vahşi hayvan kalmadı Breck. Betrize edildi hepsi. Gece mi rastladınız onlara? Ne yaptınız peki?
Enselerini okşadım dedim taklit ederek. İlyada'ya gelince doktor, bu biraz abartma. Garip biçimde korkmuştum. Nedir borcum?
Ne demek o? Ayrıca ne zaman isterseniz.
Teşekkür ederim.
Ama çok gecikmeyin diye ekledi tam çıkacağım sırada.
Ne demek istediğini ancak merdivenlerde anladım. Neredeyse 90 yaşında olacaktı. Otele döndüm. Holde bir berber vardı. Bir robot elbette. Saçlarımı kesmesini söyledim. Özellikle kulaklarımın üzerinde uzamıştı. İşini bitirince biraz daha az vahşi bir görünüme bürünmüşüm gibi geldi bana. Robot melodik bir sesle saçlarımı karaya boyatıp boyatmayacağımı sordu. Hayır dedim.
Apleks ister misiniz?
Nedir o?
Kırışıklıklara karşı.
Kararsız kaldım. Müthiş sıkılmıştım ama belki de doktor haklıydı. Pekala dedim. Yüzümü çok kokulu jelatinimsi bir tabakayla kapladı. Bu tabaka kalınlaşıp maskeye dönüştü. Yüzümün saklanmasından memnun kompresin altında dinlenmeye başladım. Sonra odama çıktım. Sıvı çamaşır paketlerim çoktan gelmişti. Soyunup banyoya girdim. İçeride bir de ayna vardı. Evet, korkutabilirdim. Bir panayır Herkülü kılığına gireceğimi hiç düşünmemiştim. Bütün göğsüm, bedenim testere gibi kaslarla kaplanmıştı. Kolumu kaldırınca kas bir yara gibi gerildi. Köprücük kemiğinin yanındakini görmeyi denedim. Yumruğumla düz karnıma vurdum. Gidi aşağılık diye aynadaki aksime seslendim. Canım gerçek bir banyo yapmak istiyordu. Ozon banyosu değil. Villanın yanındaki yüzme havuzu aklıma gelince neşelendim. Yeni giysilerimi giymek istedim ama eski pantolonumu çıkartamadım. Ben de yeni beyaz kazağımı giymekle yetindim. Bununla restorana indim. Masaların yarısı doluydu. Üç salondan geçip taraçaya çıktım. Buradan gliderların akın akın geçtiği bulvarlar görülüyordu. Yemeğimi söyledim.
''Nasıl yemek istiyorsunuz?'' diye sordu robot.
Bana listeyi vermek istedi. ''Önemi yok.'' dedim. ''Sıradan bir yemek işte.'' Yemeğimi atıştırmaya başlayınca yakınımdaki masaların boş olduğunu fark ettim. İçgüdüsel olarak yalnızlığı arıyordum. Bunu daha önce fark etmemiştim. Ne yediğimi bilmiyordum. Tasarımın iyi olduğuna dair güvenimi yitirdim. İstediğim türden bir tatili başka kimse düşünmemiş olmalıydı. Garson sessiz sedasız yanıma yanaştı.
Bay Breck değil mi?
Evet.
Odanızda bir konuğunuz var.
Konuk mu?
Hemen aklıma Nice geldi. Kara ve köpüklü içkimi bıraktım. Sırtımda beni süzen bakışları hissederek kalktım. 6 santim de olsa boyumu kısalttırmak hiç de aptalca bir şey olmayacaktı galiba. Odamda genç bir kadın oturmuş beni bekliyordu. Kendisini daha önce hiç görmemiştim. Sırtında kül rengi yumuşak bir giysi, omuzlarında kırmızı bir şal vardı.
İntibak merkezinden geliyorum dedi. Bu sabah sizinle ben konuşmuştum.
Ya siz misiniz?
Hafifçe dikildim. Yine ne istiyorlardı benden? Oturdu yavaşça, ben de iliştim.
Nasıl hissediyorsunuz kendinizi?
Çok iyi. Bu sabah bir doktora gittim. Beni dinledi. Her şey yolunda. Bir villa kiraladım. Biraz okumak istiyorum.
Çok iyi bir fikir. Clavestra bu yüzden idealdir. Kafanızı dinlersiniz. Dağlar.
Demek Clavestra'ya gideceğimi biliyordu. Beni izliyorlar mıydı yoksa? Devamını bekleyerek hareketsiz durdum. Bana masanın üzerindeki küçük bir paketi işaret etti.
''Biliyor musunuz, son bir icat bu.'' dedi biraz yapay bir canlılıkla. ''Yatarken aleti çalıştıracaksınız ve birkaç gece sonunda en kolay bir biçimde ve hiç zorlanmadan bir sürü yararlı şey öğreneceksiniz.''
''Ya öyle mi?'' dedim. ''Güzel.'' Kız gülümsedi. Ben de uslu bir öğrenci gibi gülümsedim. ''Siz psikolog musunuz?''
''İyi tahmin ettiniz, evet.''
Kararsızdı, bir şeyler söylemek istediğini anlıyordum. ''Sizi dinliyorum.''
Bana kızmayacaksınız değil mi?
Niçin kızmamı istiyorsunuz ki?
Çünkü anlarsınız ya, biraz şey gibi giyiniyorsunuz.
Biliyorum ama bu pantolonumu seviyorum. Belki ileride.
Yo, hayır, pantolon değil, kazak.
Kazak mı diye hayretle sordum. Daha bu sabah aldım. En azından son moda olmalı değil mi?
Evet, ama şişirmeniz şart değildi. Müsaade eder misiniz?
Rica ederim dedim alçak sesle. Eğildi, gerili parmaklarıyla göğsüme vurdu ve hafifçe bağırdı.
Kuzum, ne koydunuz buranıza?
Kendimden başka hiçbir şey diye ters bir gülümsemeyle cevap verdim. Sağ elimin parmaklarını sol eline alıp ayağa kalktı. Birden yüzümün hatları sakin bir alaycılıktan buz gibi soğukluğa dönüştü.
Ama otursanıza.
Lütfen, lütfen mazur görün beni. Ben...
Ziyanı yok. İntibakta uzun süredir mi çalışıyorsunuz? Yaklaşık 2 yıldır.
Ha, evet. Bu da ilk hastanız mı diye parmağımla kendimi işaret ederek sordum. Hafifçe kızardı. Sizden bir yardım isteyebilir miyim? Gözlerini kırpıştırdı. Belki de kendisiyle çıkmasını isteyeceğimi sanıyordu.
Elbette.
Şehrin her düzeyinden gökyüzü nasıl görülebiliyor söyler misiniz bana? Gerildi.
Çok basit. Televizyon. Siz öyle derdiniz değil mi? Tavanlarda hep ekran var. Üsttekileri naklediyorlar. Gökyüzünün, bulutların görüntüsünü.
Ama katlar çok yüksek olmamalı diye itiraz ettim. Oysa 40 katlı yapılar var.
Bir hayal görüntü o diyerek gülümsedi. Evlerin ancak bir bölümü gerçek, diğerleri ise görüntü. Anladınız mı?
Mekanizmayı anladım da ne yararı var bilemedim.
Alt kattakiler kendilerini ezilmiş gibi görmesinler diye.
Tamam dedim, çok kurnazca bir şey. Söylesenize, kitap satın almak istiyorum. Kendi dalınızdan bana bir şeyler önerebilir misiniz? Anlarsınız ya, genel konularda.
Psikolojimi öğrenmek istiyorsunuz diye şaştı.
Hayır, ama yokluğumda neler yaptığınızı öğrenmek istiyorum.
O zaman size Maysen'i öneririm.
Nedir o?
Bir okul kitabı.
Daha önemli eserleri tercih ederim. Monografyalar, ayrıntılı eserler, en iyisi yine de kaynağa inmektir.
Ama belki biraz güç gelmez mi size?
Kibarca gülümsedim. Belki de gelmez. Nerede bunun güçlüğü?
Psikoloji çok matematikleşti de.
Ben de fena matematikleşmedim yani. Elbette benim zamanımdaki matematikten söz ediyorum. Yetmez mi bu?
Ama siz matematikçi değilsiniz ki.
Aslında öyle değilim ama oldukça çalıştım bu dala. Prometheus'ta, orada. Anlarsınız ya, boş zamanımız hiç de az değildi. Şaşkın hiçbir şey söyleyemedi. Bana isimlerle dolu bir liste bıraktı. O gidince masamın başına geçip çöktüm. İntibak merkezinin bir memuru bile ha? Matematik mi? İmkansız. Bir vahşi. Hepsinden nefret ediyorum diye düşündüm. Nefret. Nefret ediyorum. Artık ne düşündüğümü bile bilmiyorum. Yoksa bütün dünyayı mı? Evet, bütün dünyayı. Ne halt yediklerini bilmeden beni göndermişlerdi. Tıpkı Venturi, Arder, Thomas gibi. Ben de geri dönmemeliydim. Ama dönmüştüm işte ve benden korkuyorlardı şimdi. Keşke ağlamasını bile bilseydim. Arder biliyordu. Gözyaşlarından utanmamak gerektiğini söylerdi. Belki de yalan söylemiştim doktora. Nasıl yok etmişlerdi bizi ve biz nasıl güvenmiştik onlara? Dünyayı hep arkamızda hissetmiştik, bundan söz etmezdik. Ne gereği vardı ki? Tartışmadan anlaşılan şeylerdi bunlar. Daha fazla oturamazdım, ayağa kalktım. Odamda 4 dönmeye başladım. Yeter, banyonun kapısını açtım. Ama kafamı altına sokacağım bir su yoktu ki. Ne fikir, düpedüz hisleri. Odama dönüp bavullarımı toplamaya başladım.
8. ayrımın sonu. Sayfa 87.